Ayrım 3. Siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın. Sayfa 36. Mehmet Akif yalanı. Örtünme konusunda nedense ülkemizde hep bir kandırmaca vardır. Bunun en bilineni şudur. Mehmet Akif şapka devrimine karşı çıktığı için Mısır'a gitti. Yalan. Ama yalanı bilmek için önce şairin yaşam hikayesinden satır başları verelim. 1873 İstanbul Fatih doğdu. İlk adı Rakıf'tı. Babası Tahir Efendi Fatih Medresesi'nde hocaydı. Ama oğlunu medreseye değil mahalle mektebine verdi. Mehmet Akif'in din hocası Bezmenler'in büyük dayısı Sabet Ayiz kökenli Selanikli Esat Efendi'ydi. Annesi Buharalı Şerife Hanım, Nakşibendi Gümüşhanevi dergahı şeyhi Ahmet Ziyaüddin Efendi'nin müridiydi. Mülkiye'yi bırakıp Baytar Mektebi'ne geçti, okulu birincilikle bitirdi. Güreş yapmayı seviyordu, hem de kısmet giyip yağlanarak. Gençlik yıllarında dostu Neyzen Tevfik'ti. O yıllarda çok içki içiyordu. 1898'de İsmet Hanım'la evlendi. 6 çocuğu oldu. Cemile, Feride, Suat, Naim, Emin, Tahir. Sultan II. Abdülhamid'e muhalifti. İttihatçıydı. Victor Hugo, Zola, Lamartine gibi klasikleri elinden düşürmüyordu. Fuzuli, İbnül Fariz ve Sadi-i Şirazi'yi çok beğeniyordu. Tevfik Fikret'i hiç sevmezdi. Şiirlerinde karşılıklı atışırlardı. Hiç aşk manzumesi yazmadı. Birinci Dünya Savaşı'nda teşkilat-ı mahsusa görevlisi olarak Arabistan çöllerinde ve Lübnan'da görev yaptı. Berlin'e gönderildi. Görevi Fransız ordusundaki Müslüman askerlerin bulunduğu bölgelere uçaklarla atılacak Arapça bildirilerin hazırlanmasına yardımcı olmaktı. Almanları öven şiirler yazdı. Değil mi ki Almansın? O halde fikir ile vicdana sahip insansın. Finansörlüğünü Mısırlı Abbas Halim Paşa'nın yaptığı Sebilür Reşad'ı çıkardı. Batılılaşmaya karşı çıkmayan ama geleneği de yok saymayan bir İslamcılığı savunuyordu. Mehmet Akif'in Masonlarla bir ilgisi yoktu. Ama hamisi Mısırlı Abbas Halim'in babası Prens Muhammed Abdülhalim, Osmanlı'ya Masonluğu getiren kişiydi. Ayrıca fikri önderi, ideoloğu Cemalettin Afgani de Masondu. Şeyhülislam'ın Ulusal Kurtuluş Savaşı'na katılanlar hakkında ölüm fetvası çıkardığını öğrenince dayanışma için hemen Ankara'ya gitti. Anadolu'yu dolaşıp ulusal mücadeleye destek istedi. Kastamonu Nasrullah Camii'nde yaptığı konuşmayı Adnan Menderes'in eniştesi Nihat Paşa çoğaltıp elden ele dağıttırdı. Birinci Meclis'te Burdur Milletvekili olarak görev yaptı. Türk ordusuna ithaf ettiği İstiklal Marşı'nı Taceddin dergahındaki odasına kapanarak 10 günde yazdı. Aralarında Kastamonu Ortaokulu öğrencisi Rıfat Ilgaz'ın da bulunduğu 724 başvuru arasında birinci oldu. Millet Meclisi kendisini ayakta alkışlayınca utanıp genel kurul salonundan çıktı. Sırtında giyecek paltosu bile yokken para ödülünü kabul etmedi. Başta Ruşen Eşref, Aka Gündüz olmak üzere çok kişi Mehmet Akif'i cezalandırmak için İstiklal Marşı'nın değiştirilmesini teklif ettiler. Atatürk bu önerileri hep reddetti. Yazdığım gibi dinciler Mısır'a gitmesine şapka devrimine karşı çıktığını gerekçe gösteriyor. Bu doğru değil. Aslında milli mücadeleden önce Mısır'a gitme düşüncesi vardı. Ulusal güçlere destek için Ankara'ya gidince programını değiştirmişti. Ekim 1923'te hamisi Abbas Halim Paşa ile Mısır'a gitti, 7 ay kaldı. 1924'te Mısır'dan döndü. İkinci gidişi aynı yılın sonu oldu. 5 ay kaldı, 1925 Mayıs'ında döndü. Ve üçüncü gidişi 1925 Eylül'ünde oldu. En uzun süre bu gidişiyle oldu. Şapka devrimi aynı yılın Ağustos ayında olduğundan şapkaya muhalif olduğu için gittiği söylentisi çıkarıldı. Aslında ne fesi sevdi ne de şapkayı ve sarık giymedi hayatı boyunca. Düşünsenize, saltanat lağvediliyor, cumhuriyet ilan ediliyor, halife kovuluyor, Mehmet Akif sesini çıkarmıyor. Şapka devrimi oluyor, ülkeyi terk ediyor. O ülkeyi terk ediyor, hayatı boyunca birlikte olduğu Abbas Halim Paşa Türk vatandaşı olabilmek için CHP'ye 900 bin lira bağışta bulunuyor. O ülkeyi terk ediyor ama din reformunun en önemli adamı Kur'an-ı Kerim'in tercüme görevini kabul ediyor. Mısır'da din bilgisi öğretmenliği yapmıyor, Türkoloji kürsüsü başkanlığını yapıyor. ve hamisi Abbas Halim Paşa 1935'te vefat edince hamisinin kızı Emine Abbas'ın isteğiyle Lübnan'a gidiyor. Bakınız Mehmet Akif Ersoy'un aslında ne kadar modernizm yanlısı olduğuna bir örnek vereyim. 1936 yılında Emine Abbas Hanım'a yazdığı mektupta ne diyor? Paris'teyken dünyanın en büyük sanatkarlarını dinlediniz. Ne mutlu size. Bendeniz son zamanlarda hanende musikisinden adeta iğrenir gibi oldum. Yani Mehmet Akif bizim Alaturka müziğe mesafeliydi. Tıpkı Mustafa Kemal gibi. Uyuşturucu negamat diye bahseder Alaturka musikiden. Ne musikinize girmiş uyuşturur negamat, ne şiirinizden olur tarumar fikri hayat. Sadece müzik konusunda mı? Mehmet Akif Ersoy'un kızı Suat'a Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım'dan resim dersleri aldırdığını biliyor muydunuz? Tarihçi Taha Toros'un iddiasına göre Mehmet Akif Ersoy sadece Rus Yahudisi Feldman'a değil Celile Hanım'a da portresini yaptırdı. Mehmet Akif çok eşliliğe karşıydı, kızların eğitiminden yanaydı. Toparlarsak Mehmet Akif 16 Haziran 1936'da Türkiye'ye döndü. Yani Mısır'a gidişi ve dönüşüyle Abbas Halim Paşa arasında direkt bir ilişki vardı. Yurda döndüğünde hastaydı, sirozdu. Aynı yıl 27 Aralık'ta Abbas Halim Paşa'nın sahibi olduğu Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanında öldü. Saat 19.45'ti. Dincilerin sadece ismi üzerinde polemik yaptığı milli şair Mehmet Akif değildi. Aynı yalanı içki konusunda da yapıyorlar. Güya Osmanlı padişahları içki içmezmiş. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2008 yılı Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşülürken şaraptan alınan yüksek vergi tartışma konusu oldu. Bakan Binali Yıldırım insanların ayık gezmesi lazım diyerek yeni bir içki tartışması başlattı. Bugün devletin üst sivil kadrolarında Cumhurbaşkanından Başbakanına kadar içki içen kimse yok. Herkes ayık. Ayık olmak bir devlet politikası haline geldi. Bu nedenle devlet seremonilerinde bile kadeh kaldırılmıyor. Bazı çevreler Osmanlı Devleti de böyleydi diyor. Öyle miydi değil miydi? Gelin bir göz atalım. Adı Osmanzade Tayyip Ahmet 1660-1724. Şairliği, padişah özel katipliği ve tarihçiliği vardı. 11 kitap yazdı. Hadikatül Müluluk adlı eserinde Sultan 1. Osman'dan 2. Mustafa'ya kadar 22 padişahın hayatını kaleme aldı. Hadikatül Vüzera adlı kitabındaysa ilk Osmanlı veziri Alaaddin Paşa'dan Rami Mehmet Paşa'ya kadar 108 sadrazamın hal tercümelerini yazdı. Bizim yararlanacağımız kitabının adı ise Telhisü Mehasinil Adab. Kitabın adından da anlaşıldığı gibi Tayyip Ahmet Efendi'nin bu eseri meşhur Arap ilahiyatçı edebiyatçı Cahiz'in 776-868, Minhacü's Süluk ile tarihçi Mustafa Ali Efendi'nin 1541-1600 Mehasinül Adab isimli kitaplarının sadeleştirilmiş bir özetiydi. Sadrazam damat İbrahim Paşa'ya takdim edilen bu eser 15 bölümden oluşuyordu. Üçüncü bölümde İslam halifeleri ve Osmanlı padişahlarının özel hayatlarına ilişkin bilgiler mevcuttu. Telhisü Mehasinil Adab adlı esere göre Osmanlı'nın ilk sultanları ağızlarına içki koymamışlardı. İlk padişah Osman Gazi dini bütün Şeyh Edebali'nin damadı olduğundan kadehin gül rengine rağbet etmemişti. Ancak bu eserin aksine bazı tarihçilere göre Osman Gazi Bizanslı beylerle yani tekfurlarla şarap içmişti. Tayyip Ahmet'e göre Osman Gazi'nin oğlu Orhan da içkiden uzaktı. Her iki padişah da içmiyordu ama toplantılarında komutanlarına iltifat etmek maksadıyla içki dolu sunmuşlardı. Bu adet Yıldırım Bayezid, Çelebi Sultan Mehmet ve Sultan 1. ve 2. Murat döneminde de devam etmişti. Tayyip Ahmet'e göre Fatih Sultan Mehmet Han ve Sultan Bayezid-i Veli komutanları ve vezirleriyle arada sırada işunuş yani içki alemi ederlerdi. Hatta Bayezid-i Veli, Sadrazam Gedik Ahmet Paşa'yı işret yani içki sırasında katletmişti. Yine kitabın aksine bir iddiaya göre Yıldırım Beyazıt içki içiyordu. Padişahın içki ve bezm yani içki meclisi düşkünlüğünün sebebi eşi Sırp Prensesi Olivera'ydı. Dönelim tekrar Tayyip Ahmet Efendi'nin kitabına. Yavuz Sultan Selim içki kadehine fazla iltifat etmezdi ancak ara sıra içerdi. Heyhat çabuk sarhoş olup şiir okurdu. Bir gün bir eğlence sırasında yine sarhoş oldu, ayağa kalktı, elindeki kadehi öne doğru uzattı ve üzümden ilk şarabı çıkardığı iddia edilen İran şahını anımsayıp şiir okudu. Bin tül iğne bin bikrini cem etti izale, yani üzümün kızının bekaretini cem yok etti. Kanuni Sultan Süleyman ilk zamanlarında musikiyi dinlerken içki içmişliği vardı. Ancak daha sonra içkiyi yasakladı. Osmanlı'nın yasağı 3 gün sürer deyimi doğruydu. Kısa bir zaman sonra içki yasağı unutuldu, meyhaneler yeniden açıldı. Padişahlar arasında içkiye en düşkün isim 2. Selim'di. Lakabı sarhoştu. Bu dönemde sınırsız içki serbestliği vardı. İlginçtir, 2. Selim içkiye düşkün olmasına rağmen 5 vakit namazını da kaçırmazdı. Ve sonra Halvetiye Şeyhi Süleyman Efendi'nin telkiniyle içki içmeye tövbe etti. Hatta bir gün hastalandığında hekimlerin iyileşmesi için verdiği ilacı içinde içki vardır diye içmedi. İçkiye karşı padişahlardan biri de 3. Murat'tı. İçki içmediği gibi huzurunda lafının edilmesinden bile hoşlanmazdı. Bunun altında yatan sebep ise şuydu. Şehzadeliği sırasında babası 2. Selim bir gün kendisini içki sofrasına çağırdı. İçki içmesine izin verdi. Ama padişah daha önce harem ketüdası hekimbaşı Kurdoğlu'na şarap kadehinin içine baş ağrısına neden olacak bazı maddeler koymasını istemişti. Şehzade bu oyundan habersiz şarap kadehini ardı ardına içince birkaç gün baş ağrısından duramadı ve içkiye tövbe etti. Bir diğer padişah 3. Mehmet de babasının yolundan gitti. İçki içmedi. Ama onun döneminde Osmanlı kötü bir alışkanlıkla tanıştı. Tütün. Allah'tan tütün günah değildi. Osmanlı padişahlarının içkiyle ilişkileri hep inişli çıkışlı oldu. İçki yasağı bazen şiddetle uygulandı, bazen ise görmezden gelindi. Bu uygulamalarda padişahların kişisel yaşamlarının etkisi vardı. Örneğin 1. Ahmet çok dindardı ve onun döneminde içki yasağı çok etkiliydi. Osmanlı Devleti için 17. yüzyıl duraklama dönemiydi. Osmanlı savaş kaybettikçe gericileşti. İçki yasakları bu dönemde arttı. Tüm kötülüklerin sebebi bu uğursuz içkiydi. 4. Murat kendisi içmesine rağmen halka alkol, sigara ve kahve kullanılmasını yasakladı. İçki içenler dar ağaçlarında sallandırılırken 4. Murat'ın Şeyhülislam'ı Zekeriyazade Yahya Efendi bakın şiirinde ne diyordu? Mescitte riyamişler etsin ko riyayı, meyhaneye gel kim ne riya var ne mürayı. Türkçesi bırak mescitte iki yüzlüler devam etsin riyakarlığa, sen meyhaneye gel ki orada ne riya var ne de riyakar. Şimdi bu şiiri nasıl değerlendireceğiz? Tasavvufta meyhane, tekke, dergah anlamına geliyordu. Şarap ise ilahi aşkı sembolize ediyordu. Hadi diyelim ki Şeyhülislam Efendi tasavvufi anlamda kullandı meyhaneyi. Fakat buradan da şu sonuç çıkmıyor mu? Meyhane, şarap tasavvufta kullanılacak kadar değerliydi. Neyse devam edelim. Sultan İbrahim döneminde yeni keyif verici maddeler ortaya çıktı. Bunların başında burundan çekilen enfiye yani burun otu vardı. Bir tür uyuşturucu olan enfiyeyi zamanla padişahlar ve sadrazamlar kullanacaktı. Bir sonraki padişah 4. Mehmet avcılığa ve eğlenceye çok düşkün olmasına rağmen içkiden uzak durdu. Hatta yasakları katılaştırdı. Ve 17. yüzyıldaki içki yasağı Osmanlı'yı yeni bir alkol çeşidiyle tanıştırdı. Rakı. Rakı görünürde sudan farklı olmadığı için içki yasağını delmek maksadıyla Osmanlı'ya giriverdi. Görüldüğü gibi bize ait zannettiğimiz rakı maalesef milli içkimiz değildi. Rakı sözcüğü Türkçe değil, Arapçaydı. Arap ülkelerinde arak denilmekteydi. Rakıyı Osmanlı sarayı da pek sevdi. 3. Ahmet çoğunlukla geceleri hünkâr sofrasında, balkonda yumuşak yastıklar içinde yarı yatmış bir halde oturur, sadrazamı, şairleri ve dal kavuklarıyla rakı içerdi. Bir sonraki padişah 1. Mahmut da içkiyi seviyordu. İçkinin seyri 18. yüzyılda da değişmedi. Bazen yasaklandı, bazen serbest bırakıldı. Ne zaman paraya ihtiyaç duyuldu, içki içimi serbest bırakıldı. Çünkü alkolün alım satımından alınan zecriye vergisi hayli yüklüceydi. Fındıklı Mehmet Ağa bu durumu Silahdar Tarihi adlı eserinde şöyle yazdı. Hazine çok sıkıntı içindeydi. İçki yasağı kaldırıldı. Meyhanelere ve tütün içmeye izin verildi. Tütüne de ayrıca gümrük kondu. Aynen bugün gibi ithal edilen içkiden alınan fon getirisi hayli yüksekti. Türkiye içkiden alınan özel vergilerde dünya şampiyonuydu ve bu rekor AKP döneminde kırılmıştı. Osmanlı Sarayı tarih boyunca ne trajedilere tanıklık etti. Sultan 3. Mustafa yemeğine zehir konularak öldürüleceği korkusu nedeniyle hep panzehirler kullandı ve bunun sonucu uyuşturucu bağımlısı oldu. Osmanlı'da içkiye savaş açan son padişah Sultan 3. Selim oldu. Musiki'ye olan ilgisiyle bilinen bestekar padişah ne kadar meyhane varsa hepsini kapattı. Yasağa rağmen içki içmekte ısrar edenleri astırdı. Sonra ne oldu? Son dönem Osmanlı padişahları arasında içkiye en düşkün kişi Sultan 2. Mahmut yasakları deliverdi. Tarihçi Necdet Sakaoğlu'na göre Sultan Abdülmecid içki bağımlısıydı. Bazı geceler kör kütük sarhoş halde mabeyinciler tarafından arabasına konulup saraya götürülürdü. Sultan 2. Abdülhamit anılarına göre kardeşi padişah 5. Murad'ı içkiye alıştıran, geceleri sık sık buluştuğu şair Namık Kemal'di. Sultan 2. Abdülhamid'in de içtiği biliniyor ama o ne rakı ne şarap içiyordu. O şeker suyu rom içiyordu. Batıcı İttihatçıların padişahı Sultan 5. Mehmet Reşat ağzına içki koymazdı. Hain olup olmadığına henüz karar verilemeyen son padişah Sultan Vahidettin de içki kullanmayanlar arasındaydı. Gelelim sonuca. Şimdi biz meseleyi ayık kafa sorununa indirgeyip, padişahların, şehzadelerin içki içmelerindeki temel meselelere gözümüzü kapatıp, Osmanlı'yı büyütenler ayık kafayla gezmiyordu, batıranlar ise hep ayıktı gibi absürt bir değerlendirme yapabilir miyiz? Ama ne yazık ki yapanlar var. İçki içen halifeler bile vardı. Osmanzade Tayyip Ahmed'in Telhisü Mehasinil Adab kitabında İslam halifelerinin içkiyle ilişkileri de yer alıyor. Halifeler fethettikleri topraklarda içkiyle tanışmışlardı. Oysa İslam'ın ilk yıllarında sert bir yasak vardı. Hazreti Ömer hamamda vücudunu şaraplı suyla yıkayan Halid bin Velid'e şarabın içilmesi kadar vücuda sürülmesi de yasak demişti. Gelelim halifelere. Tarihçi Tayyip Ahmed Efendi halifeler hakkındaki bilgileri İslam dünyasının önemli ilim adamları arasında gösterilen Cahiz'in 776-868 Minhacü's-Süruk adlı kitabından almıştı. Bu kitapta içki içen Emevi ve Abbasi hükümdarlar şunlardı. Müslümanlar arasında içkinin yayılmasının nedenlerinden biri de Emevi halifelerinden Yezid bin Muaviye, Abdülmülk bin Mervan, Yezid bin Abdülmülk, Velid bin Yezid gibi kimselerin içki düşkünü olmalarıydı. Arap hükümdarlarından Numan ve Hişam ve küçük emirliklerden çoğu haftada bir gün işret ederlerdi, yani içerlerdi. Emevi hükümdarlarından Yezid bin Velid ayyaş idi, vaktini sarhoş olup ayılmakla geçirirdi. Abdülmelik ayda bir kere, Velid bin Abdülmelik haftada bir kere, Süleyman ve Merdan bin Mehmet 3 günde bir kere içerlerdi. Abbasilerden zevk-ü sefa sofralarına en ziyade rağbet eden halifeler Hadi, Reşid, Emin, Memun, Mutasam, Vasık, Mütevekkil idi. Abbasi halifelerinden Ebul Abbas haftada bir kere salı gecesi içerdi. Hadi ve Mehdi 2 günde bir kere, Harun ve Memun haftada 2 kere içerdi. Bunlar nihayet giderek ayyaş olmuşlardır. Mutasım perşembe ve cuma günlerinde ve toplantılarda içerdi. Ama Vasık cuma gecesi ve toplantı günlerinde içmez, diğer geceler içmezse uyuyamaz, rahat edemezdi. Emevi ve Abbasilerden içki düşkünleri olduğu gibi içkiye karşı hükümdarlar da vardı. Örneğin Emevilerden Ömer bin Abdülaziz ve Abbasilerden Muhtedi ile Mansur gibi birçok halife de içkiye karşı mücadele vermişti. Fatimilerden Mustansır içki sofraları kurdurmasıyla bilinirken Hakim bi emrillah tam tersine içkiye düşmandı. İslam içkiye izin vermiyordu. Maide suresi 90-91 ve Bakara suresi 219. İslam inancına göre içkinin bir damlası bile haramdı. İçki murdardı. Bu nedenle içenlerin cezaya çarptırılması gerekiyordu. Bin Harep, Velid bin Akabe, Yezid bin Muaviye, Ömer bin Hattab ve benzerleri İslam'da içki cezası alan ilk isimlerdi. Aslında mazeretleri vardı. Biraz ferahlamak ve türlü düşüncelerden kafalarını kurtarmak gibi. Nedeni ne olursa olsun yasağa, cezaya rağmen bazı halifeler hem de konumlarını bile göz ardı ederek haram olduğunu bile bile içki içmişlerdi. ne diyelim, günahları boyunlarına. Bunları biliyor musunuz? Osmanlılar şaraba hardaliye diyordu. Şarabın içine hardal dalı koyarak dinin yasağından kurtulduklarını düşünürlerdi. Kimi de hurma, kuru üzüm, elma, kayısı gibi meyvelerden nebiz adı verilen içki yapıyor ve bunun günah olmadığını iddia ediyordu. İkinci Abdülhamit de romu şeker suyu niyetine içiyordu. Akşamcı deyimi ne zaman nasıl dilimize girdi? 16. yüzyılda Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin cuma namazı kılınan bir şehre gündüz içki girmesini yasaklayan fetvası üzerine İstanbul'a içki akşamları girmeye başladı. Bu yasak Müslümanlara da kapı araladı ve gecenin karanlığında içki içmenin adı akşamcılık oldu. Türklerin milli içkisi kısrak sütünden mayalanma yoluyla yapılan kımızdır. 1960'lı yıllarda bazı Türkçü, Bozkurtçu gençler rakı şarap değil, milli içki diye kımız içerlerdi. Ülkücülüğe ne zaman Türk-İslam sentezi yerleşti, bu hareket içinde kımız içme geleneği son buldu. İçki yasağı hiçbir dönemde hiçbir ülkede tam olarak uygulanamaz. Ayrıca bazı İslam düşünürleri kimi hadislere dayanarak İslam'ın içkiye izin verdiğini ispat etmeye çalışırlar. Bunlardan biri de milli şair Mehmet Akif Ersoy'un damadı, ilahiyatçı Ömer Rıza Doğrul'dur. İslamiyet ve dinler tarihi üzerine eserler vermiş Doğrul iyi bir içiciydi. Sirkeci'deki Konyalı lokantasında hem içkisini içer hem de yazılarını kaleme alırdı. Kur'an-ı Kerim'i Tanrı'nın buyruğu adıyla Türkçe'ye çevirdi. Çeviri parasını içkiye yatırdı diye çok eleştirildi. Milli şair Mehmet Akif Ersoy 24 yaşına kadar içti, sonra bıraktı. Yakın arkadaşı Neyzen Mehmet Akif'i içkiye başlatmak, Mehmet Akif ise Neyzen'e içkiyi bıraktırmak için çok uğraştı. İkisi de başarılı olamadı. Türk ressamları arasında en çok içki içenlerden biri de Çallı İbrahim'di. Neyzen bir akşam elinde rakı şişesi Çallı İbrahim'e giderken Bakırköy Hastanesi'nin başhekimi Mazhar Osman'la karşılaştı. Mazhar Osman da hastaneden yeni çıkan Neyzen'i elinde şişeyle görünce çok kızdı. Hemen şişeyi kendisine vermesini istedi. Neyzen içkinin yarısının Çallı İbrahim'e ait olduğunu söyledi. Mazhar Osman o halde hemen yarısını boşalt dedi. Neyzen boşaltamam, üstteki bölüm Çallı'nın yanıtını verdi. Türkiye'deki siyasal İslam'ın manevi lideri Necip Fazıl Kısakürek uzun bir dönem içki içip kumar oynadı. Ama daha sonra ikisine de tövbe etti. Şair Yahya Kemal içki masasında en küçük bir münasebetsizliği bile hoş karşılamazdı. Yakın arkadaşı Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan öğrendiği "Bektaşilerin masaya nasıl oturdunuz ise öyle kalkınız" sözünü pek severdi. Bülent Ecevit içki sevmezdi. Turgut Özal Semra Hanım'ın ısrarıyla sadece bir kadeh konyağa hayır demezdi. Süleyman Demirel ise keyifli olduğunda bir iki kadeh içerdi. İslami temelde gelenekten kopmayan, şeriata karşı gelmeyen ve ancak batılı bir yaşamı savunan şair Namık Kemal rakıya pek düşkündü. Babası 2. Abdülhamid'in müneccim başısı Mustafa Asım her mektubunda adeta oğluna yalvarırdı. "Ne olur şu içkiyi biraz azalt." Namık Kemal içki içtiğini hiç saklamadı. Bugünün bazı siyasileri gibi ikiyüzlülük içinde olmadı. Yani hem şeriatçıydı hem de içkici. Gelişmemiş toplumlarda sadece ak ve kara vardır. Peki şimdi Namık Kemal'i nereye koyacağız? İnsanın bireysel yaşamında yaşadıkları kimi ilgilendirir? Kul ile Tanrı arasına kim neden girmek ister? Herkesin bir dünya görüşü vardır ve insanlar inandıkları gibi yaşar. Hayır, birileri mutlaka müdahil olurlar ve bu konuda AKP çevreleri sürekli bir aldatmaca içindedir. Örneğin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan çıkıp "Atatürk'ün eşi Latife Hanım'da başörtüsü takardı" dedi. Siyasi terminolojideki adı demagoji değil mi? Şimdi buna ne yanıt vermemiz gerekiyor? Yaşasaydı Latife Hanım Başbakan Erdoğan'a şöyle bir mektup kaleme almaz mıydı? Latife Hanım'dan Başbakan Erdoğan'a mektup. "Sayın Başbakan, 1. Cumhurbaşkanımız Atatürk'ün eşi de türbanlıydı" şeklindeki açıklamanız üzerine bu mektubu tarihe karşı bir boş duygusuyla kaleme aldım. Bilmenizi isterim ki zorunluluk olmadığı dönemlerde ne ben ne de ailem hiçbir zaman başörtüsü kullanmadık. Londra'da Chislehurst, Tudor Hall School ve Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde okurken başıma çıktı. Pasaportumdaki fotoğrafımda bile başıma çıktı. İzmir'deki yaşamımda da örtünmedim. Sadece sokağa çıktığım zaman mecburen başıma bir örtü geçiriyordum. Bu örtünme benim kişisel isteğim değildi. Dönemin gelenekleri, adetleri bunu emrediyordu. Başörtüsüne ilişkin Osmanlı hukukunda zorunlu bir yasa olmamasına rağmen başınızın yüzünüzün açık olması kadı huzuruna çıkarılıp kınanmanıza neden olurdu. Bir kadının bu kınamaya maruz kalması ise itibarının, namusunun yok olması demekti. Bu nedenle örtünmeye mecburdum. 25 Kasım 1925'teki şapka kanunu ile başlayıp 3 Aralık 1934'te çıkan 2596 sayılı kanun ve 18 Şubat 1935'te çıkan 2933 sayılı kıyafet yasalarıyla süren reformlar kadınların giyim konusunda tamamen özgürleşmesini sağladı ve ben de örtüyü kaldırıp attım. Sayın Başbakan, Büyük Önder Mustafa Kemal ile evlendikten sonra mecburen devlet görevi gereği örtündüm. Ancak benim örtüm biraz farklıydı. Döneme göre modern giyiniyordum. Çarşaf giymiyor, peçe takmıyordum. Yüzümü tümden açık bırakan kendime özgü başörtüm, tayyörlerim, pelerinlerim, çizmelerim, elmas küpelerimle o dönem için çok farklı bir giyim tarzına sahiptim. Bu tarz yabancı gazetelerde haber bile oldu. 17 Mart 1923 tarihli İngiltere'de yayınlanan London Illustrated News ile ABD'de yayınlanan 14 Mart 1923 tarihli New York Times gazetelerine göz atarsanız, Türk kadınının özgürlük simgesi olarak beni gösterdiklerini görürsünüz. Diğer yandan Büyük Önder Atatürk'le birlikte erkek meclislerinde bulunmam, lokantalara gitmem, toplantılarda bacak bacak üstüne atmam da yadırganıyordu. Bu nedenle gizli bir örgüt olan Anadolu Osmanlı İhtilal Komitesi benim kıyafetim ve davranışlarımı kastederek yarın senin de karı ve kızının bu hallere getirileceğini, ırz ve namusunun mubah kılınacağını düşün, vicdanına kulak ver ve dininin namusunun ne kıratta bir millet reisi elinde oyuncak olduğunu anla. Ey Müslüman, fazla söze hacet yok. Din ve ırk ocağımızın haremine kadar uzanan bu eli bugün kırmazsan dinine, Kur'an'ına, ırz ve namusuna ebediyen veda et şeklinde bildiriler dağıttı. Ben yılmadım ve hiç korkmadım. Sayın Başbakan, önemli belirtmek istiyorum. Atatürk'ün eşi de başörtülüydü polemiği yarın tehlikeli tartışmalara neden olabilir. Birileri çıkıp Atatürk'ün döneminde içki yasaktı, halifelik kurumu vardı, laiklik yoktu, kadınlara çalışma izni yoktu diyebilir. Oysa bunlar da tıpkı benim başörtüm gibi dönem şartları altında değerlendirilmesi gereken konulardır. Sayın Başbakan, devlet görevi gereği siyasal kriz çıkmaması için kısa bir süre zorunlu olarak giydiğim başörtüsünün bu şekilde değerlendirilmesine çok üzülüyorum. Ayrıca düşünüyorum da bu polemiği çıkaranlar Cumhurbaşkanı eşinin başının açık olması gerekiyor diyenlerle aynı safta olduklarının farkındalar mı acaba? Unutmayınız ki bizim dönemimizde de bazı çevreler Cumhurbaşkanı eşinin başının kapalı olması gerekiyor diyordu. Yazdığım gibi bunu devlet görevi olarak kabul ettim ve örtündüm. Madem böyle bir tartışmanın doğmasına neden oldunuz, şimdi size soruyorum. Sayın Hayrünnisa Gül de tıpkı benim yaptığımı yapar, başörtü meselesini devlet görevi sayar ve başını açar mı? Sayın Başbakan, bu gereksiz tartışmalarla beni siyasete malzeme yaptırmayınız lütfen. Size çalışmalarınızda başarılar diler, kuracağınız 60. hükümetin vatanımıza, milletimize hayırlar getirmesini dilerim. Saygılarımla, Latife Mustafa Kemal.
3. ayrımın sonu, sayfa 48.